Ayrım 17, sayfa 202. Erkek. Bir babam vardı. 10 yıl önce kapıyı vurup çıktığımdan beri görüşmemiştik. Şimdi ise daha yaşlı ama bir şekilde çok daha sağlıklı görünüyordu. Düğüne gider gibi giyinmişti. Lacivert bir takım, bir an çocukluğumdan hatırlıyormuşum gibi gelen açık yeşil demode kravat ve tabii ki sol üst cepten püsküren kravatla aynı renk mendil. Beyaz saçını yana taramış, sinek kaydı tıraşı olmuştu. Bilgisayarla duvar piyanosunun arasında yerini bulamamış eşya gibi bir garip duruyordu. Beklemediğim bir gayretle kalktı ve "Merhaba evlat," dedi. O kadar şaşkındım ki durumu kavrayamadım. Fikriye kokain kullanmaya başlamadan da zaten aklı bir karış havada hayalcinin tekiydi. Afrika'daki açlar yeterince doyurulduğuna karar vermiş olacak ki şimdi de baba ile oğlu buluşturan melek olmaya soyunuyordu. Ona baktım ve hata yapmış olabileceğini işi işten geçtikten sonra anlamış birinin korkusunu gördüm. Benden korkanlara her zaman sinirlenirdim. "O halde size iyi eğlenceler," dedim. "Gece yarısından önce dönme." Fikriye bir şey söylemek istedi ama aldırmadan döndüm sırtımı, merdivene yürüdüm. Şimdi basamakların başında elf prensesi gibi duruyordu. "Bunu yapma Atilla. Her şeyin nedenini biliyorum ama düzeltmek için hiçbir zaman geç değildir. O zaman sana bu hayırlı yolda kolaylıklar dilerim. Lütfen Alagöz'e selam söyle, beni beklemesin. Anahtarı da kapının üzerinde bırakmayın." Kendimle gurur duyuyordum. Sinirlerime hakim olmayı başarmış ve olay çıkarmamıştım. Oysa bağırıp çağırmam, ikisini de doğduklarına pişman etmem gerekirdi. Onlar kim oluyordu da hayatıma bu şekilde karışıyorlardı? Ben bile geçmişin karanlığına bakmaya o güne kadar cesaret edememiştim. Haliyle ortalığı inletmek yerine sadece evi terk edip ikisini küçük oyunlarıyla baş başa bırakmak kesinlikle esaslı bir hareketti. Kararsız yağmurun damlalarını elmacık kemiklerinde hissederek bahçe kapısına yöneldim. Güvenlik kulübesinde uyuklayan çocuk telaşlandı ama keyfine bakmasını söyledim. Şoföre haber vermesine de gerek yoktu. Hava almaya çıkmıştım. Görgüsüz para babalarının oturduğu sitenin kapısına kadar ellerim ceplerimde ıslıkla Elvis'in bir nakaratını çalarak yürüdüm. Her şey normalmiş, kendimi kötü hissetmemi gerektirecek hiçbir şey yokmuş gibi. Haklılığıma %100 inanmama rağmen içimde beliren bir sıkıntı neydi peki? Neden biraz önce olanları sıradan bir aksilik gibi görüp geçemiyordum? Siteden çıkıp sahil yoluna inen sokağa saptım. Uzun zamandır şehirde yürüyüş yapmamıştım. Bir yere gideceksem dünyanın parasına bayıldığım araç ve Tatar yakışıklısı şoför vardı. Spor yapacaksam sitenin salonu, hava almak istiyorsam da villanın yayla gibi terası. Sıradan insanlar gibi ıslık çalarak yürümenin ne şahane olduğunu içimden tekrarlayarak yokuş aşağı iniyordum. Oysa aklımda sadece 10 yıl önceki gece vakti yaptığım yürüyüş vardı. O zaman villadan falan değil, Bahariye'deki rutubet ve rakı kokan apartman dairesinden çıkmıştım. Kadıköy'deki Barlar Sokağı'nda küçük bir yerde çalıyordum. Yaptığım iş plaj gitaristliğinden halliceydi ama kendimi Elvis Presley gibi hissediyordum. En fazla birkaç masayı dolduran, hiçbiri beni dinlemek için gelmemiş müşterilere Elvis külliyatını baştan sona sunardım. Karşılığında aldığımsa gecede 30 lira ve şarkı aralarındaki o her müzisyeni kahredebilecek sessizliklerdi. İşi kapmamı da yaşım konusunda yalan söylememe borçluydum. Çilekeş bir müzisyen ve Elvis hayranı babamsa meslektaş olmamız ihtimalinden korkuyor ve beni onun müziğiyle tanıştırdığı güne lanet ediyordu. 13. doğum günümde Good Times albümünü hediye ettiğinden beri babamın Elvis'ten bir bok anlamadığının farkındaydım. Onu sadece müzik tarihini değiştirmiş biri sanıyordu. Ama aslında annem gittiğinden beri hayatın anlamıydı. Şarkılarını dinlerken annemin kokusunu duyardım. Dram yaratmaya niyetim yok ama annem Almanya'da yaşayan bir herif uğruna bizi terk ettiğinden beri dünyayı şakama dayalı bir tabanca gibi görüyordum. Tetiği durduransa geceleri odama kapanıp parmaklarım kanayana kadar çaldığım Elvis şarkılarıydı. Babam başlangıçta anlayışla karşılıyordu. Hatta öğrendiğim şarkıları çalmamı isteyip fikir bile verdiği bile olurdu. Ne de olsa kum kapı tavernalarında sarhoş eğlendirerek ömür tüketmiş bir piyanist şantördü. Bu arada kendisi de alkolik olmuş ve annemin karşısına çıkan ilk adama arkasına bakmadan koşmasına seyirci kalmıştı. Müzisyen olmaya karar verdiğim için beni affetmiyordu. O gece de iş iyice çığırından çıkmıştı. İnsanın babasına el kaldırması garip bir şey. Zavallı biri de olsa onun yenilmezliğine inanmak istiyorsunuz. Yıpranmış vücudu 17 yaşımın gücüyle ittiğimde durumun böyle olmadığını anladım. Barda çalıştığımı yeni keşfetmiş, avukat olmayacağım için deliye dönmüştüm. Gitarla nereye gittiğimi bildiğini, kendisini hıyar yerine koymama izin vermeyeceğini söyledi. Ben de anasının örekesine kadar yolu olduğunu söyledim. Sonra bahsetmekten pek hoşlanmadığım şeyler yaşandı ve kendimi eve dönmeyeceğime yemin etmiş bir halde sokakta yürürken buldum. İç savaş henüz İstanbul'a sıçramamıştı. Kadıköy şimdiki kadar güvenli bir yer değildi. Orospular köşe başlarında çalışıyor, Amerikalı askerlerin dikkatini çekmek için saçlarını sarıya boyuyorlardı. Kasabalarından kopup gelmiş Bahriyeliler de bu uzak şehir kargaşasında korumanın haklı gururuyla babalarının çiftliğindeymiş gibi rahattılar. Çalıştığım barda Oklahomalı bir arkadaş edinmiştim. Boyu 2 metreye yakın, kırmızı yanaklı ve dünyadan haberi olmayan bir çiftçiydi. Donanmaya babasının verdiği borçları yüzünden çiftlik iflas edince katılmıştı. Hem ailesini yoksulluğa sürükleyen devletten nefret ediyor, hem de kendisine güvenilir bir iş veren orduya şükrediyordu. Biraz sarhoşladığında Türk kızları çok nankör diye şikayete başlardı. Şimdi telefonuna çıkmayan, nişantaşılı bir afete maaşını yedirmiş olmakla övünürdü. Malın tekiydi ama insandan merhamet uyandıran bir saflığı vardı Antoni'nin. Beyaz üniformasına ve asker maaşına rağmen en az benim kadar çaresiz gözüktüğünden kendisine yakınlık duyuyordum. Ayrıca tabii ki Elvis hayranıydı ve İngilizcemin ilerlemesine yardımcı oluyordu. Bir gün bu boktan işten kurtulacağım ve gidip çiftliğimi geri alacağım Atilla. Bunu bir kenara yaz. İstediğin zaman beni ziyarete gelebilirsin. Antoni önemliydi çünkü 17 yaşında gidecek hiçbir yeri olmayan biriydim. Amerikan askeriyle samimi olmam etrafta gıcıkla karışık bir saygı uyandırıyordu. Halk Amerikalılara İstanbul'u koruyorlar diye başta minnet duysa da kredilerini yüzlerce yıllık Osmanlı başkentin anasını ağlatarak kısa zamanda tüketmişlerdi. Benimse tutunacak dal dışında bir amacım yoktu. Antoni, Moda Deniz Kulübü'ndeki arkadaşlarına telefon etti ve herkes ağzını açık bırakan bir denemenin ardından sadece Elvis ve Chuck Berry çalan orkestranın solistliğini terfi ettim. Bu da kelimenin her anlamıyla hayatımı kurtardı. Allah'ın babamdan esirgediği şeylere sahiptim. Sesim 12 kadar güzeldi ve İngilizce de söyleyebiliyordum. Ayrıca onun vatanseverliğinin aksine hayatta kalmak için vatan dahil her şeyi satmaya hazırdım. Omzumda ise iyi bir ses ve iki cinse de yönelik seks vaadiyle dünyayı fethedebileceğim fısıldayan şeytan. Babamı o günden sonra bir daha hiç görmedim. İlk abimim çıktıktan sonra artık Üsküdar'da bir huzur evinde kaldığını söylediler. O zamanki menajerim, parantez içinde karşıma Aldo çıkana kadar çalıştım, Leigh Stanlipush, istersen masraflarla ilgilenebileceğini, böylece basın durumu keşfederse en azından savunmamız olacağını söyledi. Ailenizin sanatçısı olmak için elimde babamın masraflarını karşıladığıma dair makbuz olmalıydı. Antoni bir gece ayrılıp şehri kargaşayla baş başa bırakan diğer Bahriyeliler gibi memleketine döndü. Ve kasabasından bir kızla evlendi. Bir süre haberleştik ama tüm askerlik arkadaşlıkları gibi bu da zamanla seyreldi. Yine de onun çiftliği geri almayı başaramadığını ve yeni doğan ikizlerin rızkını çıkarmak için Louisiana'da bir benzin istasyonunda çalıştığını öğrenebildim. Evi ilk terk edişimden 11 yıl sonra sahil yoluna doğru cebimde platinyum kredi kartı ile yürürken o kadar sıkkındım ki buna neden oldu diye Fikriye'den nefret ediyordum. Benzin istasyonunun arkasındaki karanlık sokağa girdiğimde duvara yaslanmış birini gördüm. Kir içinde esmer bir genç. Bir an onun anne babasını ağlıyor diye işten çıkardım, Alevi çocuk olduğu duygusuna kapıldım. Canımı almak için beni beklediği düşüncesi gayet mantıklı geldi. Gözlerimi kapattım, yanından nefesimi tutarak geçtim. Aslında en fazla 15-16 yaşlarında bir tinerciydi. Yerdeki magazin lavabosunu süsleyen yarı çıplak kadına kilitlenmiş olduğundan farkıma varmadı. Sahil yolunda gördüğüm ilk taksiye el edip eve döndüm. Fikriye'yi salonda tek başına cam sehpanın üzerinde şeritler halinde uzanan toza bakar buldum. Ne diyeceğim bilemiyorum Atilla, beni çok şaşırttın. Benim işim insan şaşırtmak. Akşamınız güzel geçti mi bari? Sana çocukluk anılarımı falan anlattı mı? O kadar kötü oldu ki kalamadı. Senin hemen arkandan çıkıp gitti. Kendimi hiç böyle hissetmemiştim. Kusura bakma kızdırdıysam. Sana değil kendime kızıyorum. Nasıl bu kadar aptal olabildim diye. Gerçekten sana iyi gelecek bir şey yaptığımı sanıyordum. Bir daha bana iyilik yapmadan önce sor. Nasıl bu kadar kalpsiz olabiliyorsun diye bağırarak ayağa fırladı. Bunu kendine neden yapıyorsun? Çok güzel, kendi babasıyla meselesini halledememiş kız çocuğu benden babamın hesabını soruyor. Sen bana yardım etseydin mutlu olurdum. Kusura bakma, herhalde beklediğin Süpermen ben değilim. Süpermen'in içine sıçayım. Ben sadece birbirimize yardım ederiz sanmıştım. İnsanlar bu yüzden beraber olurlar Atilla. Birbirlerine yardım etmek için, birbirlerinin yaralarını sarmak için, hayatın namlusu suratlarına patlamasın diye. Kaybettikleri şeyler telafi olsun diye. İnsanlar bunun için severler ama senin umurunda bile değil. Baksana bu akşam ne kadar toz çektin sen? Fikriye cevap veremedi. Biraz önce dudağının üzerinde görmüş olduğum kızıllık abajur ışığında şöyle bir parladı. Sonra birisi musluğu açmış gibi kan boşaldı burnundan. Ben böyle kanama görmemiştim. Kadın, bir ihanet vardı. Kızılçamların altında toplanmış kalabalığın sesiyle uyanıyorum. Başlarında Abdülaziz, iki yanında ırzıma geçmeye çalışmış adamlar ve başkaları. Söyledikleri anlaşılmıyor ama karanlık bir buluta dönüşmüş uğultuları duruma renk vermeye yetiyor. Kader beni bu odaya çocukluğumun kabusunu yeniden yaşayıp babamla aynı sonu paylaşayım diye mi sürükledi? Bunun kaderle bir ilgisi yok diyor babam. Kader sana yürünecek yolları sunar ama içlerinden birini her zaman sen seçersin. Bu sabah şu odada olmamak için eline çok fırsat geçtiğini hatırla. Değerli görüşlerin için sağ ol ama galiba şu anda bunları düşünemeyecek kadar korkuyorum. O gece aptallar sürüsünün karşısına dikildiğimde ben korkmuyor muydum sanıyorsun? Ama yapmam gereken şeyi yaptım. Allah aşkına yapman gereken bizi babasız bırakmak mıydı? Bu gibi durumlarda bir babanın seçebileceği iki yol vardır, diyor. Parmağını yüzünün parçalanmış kısmının önünde sakin sakin sallayarak. Üstelik ikisi de evlat sahibi olduğun gerçeğine dayanır. Çocuklarını düşünerek sorumluluktan kaçarsın ya da yine aynı nedenle yapman gerekeni yaparsın. Ben ikincisini seçtim çünkü o gece olmasa bile er ya da geç ölecektim. Beni 3-5 salağın karşısında ezilen bir adam olarak hatırlamanızı istemiyordum. Beğen ya da beğenme ama ben öyle böyle biriydim işte. Yani kahramanımız olmak için seni kaybetmemizi mi istedin, öyle mi? Hayır, beni kaybetmeyin diye yapman gerekeni yaptım. Bu zekice lafların annemin senden sonra yaşadığı mutsuzluğu da değiştiriyor mu peki? Annenin durumu tamamen farklı, diyor. Bahçedeki kalabalığı içini çekerek bakıp, beni anlamasını beklemediğim tek insandı. Yaşarken de öyleydi, şimdi de öyle. Lütfen yanlış anlama ama annem beni sevmekten çoktan vazgeçmişti zaten. Senden sonra evlendi diye bunu söylüyorsan o adamla bir gün bile mutlu olmadığını bilmeni isterim. Birincisi o adam dediğin gayet değerli bir hekimdi. Ben de dişlerimi ona yaptırırdım. İkincisi ben ölmeden önce beraber hiç de mutsuz değillerdi. Sen, ne demek şimdi bu? Daha açık konuşmak istemediğimi tahmin edebilirsin. Ama bu söylediğin iğrenç bir şey. Özür dilerim. Burada iki yetişkin olarak konuştuğumuzu sanıyordum. İstersen konuyu hemen değiştirebiliriz. Annemin ilişkisi mi vardı yani? Dediğim gibi. Başka şeylerden bahsetmek istiyorsan, lütfen cevap ver. Cinsel anlamda beraber olduklarını sanmam. O zamanlar çok uğraştımsa da bir delil bulamadım. Zaten bu yüzden annen bildiğimi asla fark etmedi. Çünkü köşemde sessizce oturup krizin kendiliğinden geçmesini, her şeyin normale dönmesini bekliyordum. Ama gerçek şu ki o zamanlar ikisi gerçekten mutluydular. Hatta şimdiki aklımla söyleyebilirim, birbirleri için yaratılmış gibi bir halleri vardı. Mutsuz olmalarına ölerek ben neden oldum. Ölümümün gölgesi üzerlerinden bir an bile kalkmadı. İtiraf edeyim, bu yüzden suçluluk duyduğum olmuştur. Kahramanlığımın bence tek kötü yanı. Yani ölerek onları cezalandırdım. Bu da bir görüş tabii. Ama emin ol doğru değil. O katillerin karşısına dikilmen de anneme kimin erkek olduğunu göstermek içindi, değil mi? Şu an yaşadığın şaşkınlığı anlıyorum ama meseleleri birbirine karıştırma lütfen. O kızı sırf mezhebi yüzünden almak istiyorlardı. Buna uzun izin verseydim sadece erkekliğimi değil, şu hayatta inandığım her türlü değeri de kaybederdim. Yaptığımın ne büyük bir korkaklık olduğunu da günün birinde mutlaka anlardınız. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Buna sonra karar verirsin. Şimdi lütfen içinde bulunduğun duruma konsantre ol ve yapman gerekeni yap. Yapmam gereken ne? Evladını düşün. O seni nasıl hatırlamak isterdi? İnsana önce hayatının sırrını söyleyip sonra da duruma konsantre olmasını istemek ancak babamın yapabileceği bir şey. Üstelik karşımda sırıtıyor ve parçalanmış yüzü bu sefer gerçekten korkunç. Daha fazla görmemek için bahçeye bakıyorum. Mihalis Bey'in adamların yanına yürüdüğünü görünce dehşete kapılıyorum. O ise zayıf bedeni ve iki şelaleye benzeyen uzun kollarıyla gidip Abdülaziz'in karşısında duruyor. Hemen odadan çıkıp merdivenlere hızla iniyorum. Resepsiyon bankosunun önünde Atilla. Onu öldürecekler diyorum. Çıkıp kurtarmalıyız. Onun omuzlarımdan tutuyor beni. Hiçbir şey olmayacak. İnan bana. Durum kontrol altında. En azından şimdilik. Benim hemen adadan gitmem lazım Atilla. İnsanların hayatını tehlikeye atıyorum. Hayır, hiçbir şey yapmıyorsun. Konu tamamen senin dışında gelişiyor. İlla bir şey yapmak istiyorsan sakin bir köşe bul ve mektupları bir an önce bitir. Çünkü gördüğün gibi zamanımız daralıyor. Mihalis Bey'in her zamanki zarif adımlarıyla döndüğünü görüp derin bir nefes alıyorum. Hiçbir şey olmamış gibi gülümseyerek burnumun nasıl olduğunu soruyor. Ancak o zaman aklıma geliyor yüzümün hali ve resepsiyondaki aynaya bakıp yerin dibine geçiyorum. Darmadağınık saç, morarmış göz altları ve çirkin, beyaz bir taşa benzeyen burnum. Keşke ölseydim de Atilla beni bu halde görmeseydi. Sanıyorum hazırlanmak için yeterince zamanımız olacak diyor Mihalis Bey. Neye hazırlanmak? Adayı terk etmeye. Uzun süre kalamayacağımızı artık anlamak zorundayız. O yüzden bir köşeye çekil ve mektupları bitirmeye çalış diyerek kaşlarını çatıyor Atilla. Eğer anlamak istiyorsan. Sabah sabah yaşananlar ve babamın anlattıklarıyla iyice karışmış aklım, arka bahçedeki kameraya oturduğumda hala çalışmaya başlamış değil. Güneş yağmur bulutlarının arasındaki el kadar açıklıkta iyi niyetle parlıyor. Sıradaki mektubun eprimiş kağıdı parmaklarımı kamaştırıyor. Bilmiyorum, kadere inanır mısın meçhul okur. Selanik'e döndüğümde garip bir ikilemin pençesindeydim. Hem kadere hem de Allah'a isyan etmek istiyordum ama bunun imkansız olduğunu anlamam uzun sürmedi. Allah'ın varlığını kabul etmeden kadere isyan etmeye olanak yoktu. Kaderi inkar ettiğinde ise Allah'a isyan etmek için mantıklı bir neden kalmıyordu insanın elinde. Yaşadığım derin hayal kırıklığıyla iyice bunalmış aklım bu çelişkiyi aşamıyor. Apostol Pavlo Caddesi'nden geçenlere bakarken kendime ölümün bir çare olup olmadığını soruyorum. Diyebilirim ki Selanik'te babamın evinde geçirdiğim o ilk yıllar hayatımın en ağır, tahammülü en zor dönemidir ve kız kardeşim olmasaydı muhtemelen şu an bunları yazıyor bile olmayacaktım. Gördüğün gibi anlatmam gereken çok şey var ve galiba en doğrusu sırayı şaşırmamak. Hastane günlerimde iki şeyin farkına varmak zorunda kaldım. Birincisi, omurgam iyileşmeyecek biçimde zedelenmişti. Bir daha ayağa kalkmama imkan yoktu. Doktor Sait Ali bunu hiçbir zaman bu açıklıkla söylemedi bana. Gerçeği onun ürkek cümlelerini birleştirerek kendim keşfetmek zorunda kaldım. O gün odama giren diğer iki kişi ise başhemşire Nermin Hanım ve dönemin tanınmış ruh hekimlerinden Süavi Bey'di. Zaman içinde ikisiyle de belli bir yakınlığımız oluştu. Üsküplü bir ailenin Almanya'da eğitim görmüş, ilk bakışta insanı ürkütecek kadar uzun boylu kızıydı Nermin Hanım. 50'sine yaklaşmış olmasına rağmen Makedon heybetini gururla taşıyordu ve derin hüzünlü gözleri vardı. Saçını her zaman topuz yapar, uzun ve sivri çenesini ağır ağır oynatarak yüksek sesle konuşurdu. Geniş omuzların üstünde birden inceleyerek başını taşımakta güçlük çeken bir boynu ve her kararına eşlik eden batıl inançları vardı. Aynı yaşlardaki Suayb Bey ise Mısır'da doğmuştu. Dazlak ve çopur başını günün modasına göre özenle uzatılmış keçi sakalıyla birbirine yakın duran avcı gözleri tamamlıyordu. Nermin Hanım'ın tersine pek ufak tefek olan bu adam ne zaman gülümsese beyaz dişleri koyu renk derisinin ortasında inci gibi parlardı. Ellerini kollarında işin içine katarak uzun ve tunturaklı cümlelerle konuştuğundan hem tedirgin hem de garip bir biçimde güven veren bir hali vardı Suavi Bey'in. Başhekim Sait Ali'yi de sayarsak işte bu üç insandan ibaretti dünya. Günler geçiyor ama ne dava arkadaşlarım ne de bir akrabam ziyaretime geliyordu. Oysa en azından annem haberdar olmalıydı. Ne de olsa evin önünde vurulmuştum. Öyle bir ruh halinin pençesindeydim ki içimden kimseyi arayıp sormak gelmiyordu. Düştüğüm durumun sorumlusu benmişim gibi hissediyordum. Kuşkusuz daha dikkatli olabilir, yakınıma sokulmuş haini amacına ulaşmadan engelleyebilirdim. Daha ilk gördüğümde içimi sıkan Mustafa Sagir'in tutuklanmasını emretmediğim için kendimi bağışlayamıyordum. Ben ki varlığımı vatanın istiklaline adamıştım. Böyle bir dalgınlığa hakkım var mıydı? Bütün Anadolu beklerken tedbirsiz davranmış, yeterince muhafaza almadan sokaklarda dolaşmaya kalkmıştım. Kendimi katilimin yerine koyduğumda yaptığı iş basit görünüyordu. Bandırma vapurunun hareket saatini öğrenip beni sabahtan itibaren takip etmiş, annemin evinin önünde beklemiş olmalıydı. Büyük ideallerle, tarihi değiştirecek amaçlarla meşgul aklım, son anda genzime kaçıp boğulmama neden olacak kiraz çekirdeğini hesaba katmamıştı. Kartacalı Hannibal'ın fillerinin karşısına çıkan küçücük bir fareydi Mustafa Sagir. Ama amacına ulaşan fil değil, fare olmuştu. Kabullenmek zorunda kaldığım ikinci gerçekse artık tamamen yalnız olduğumdu. Kaderim bu noktasında bana yardım edecek ne bir yoldaş ne de bir fikir bulabilirdim. Komitacılığa dair yeterince deneyim sahibiydim ve düşündükçe niye kimsenin ziyaretime olsun gelmediğini daha iyi anlıyordum. Suikastın yarattığı dalga yüzünden Samsun'a gitme amacım açığa çıkmış olmalıydı. Şu durumda hem teşkilatın hem de işgal kuvvetlerinin gözünde sakınılması gereken bir adam konumundaydım. Benimle irtibata geçecek ilk kişi, bu isterse sultan olsun, kendisini ateşe atmış olacaktı. Ve adam harcamanın hiç olmadığı kadar kolay göründüğü mütareke günlerinde kimseden böyle bir çılgınlık beklenemezdi. Ben hastanede kaderimle yanarken muhtemelen herkes başını ellerin arasına almış, hayatını bu yeni duruma nasıl uyarlayacağını düşünüyordu. Bıraktığım boşluğun ne kadar büyük olduğunu gösteriyordu bana yalnızlığım. Suikastın amacını bilmezden gelenleri bile sarsıp yeniden pozisyon almaya zorladığı açıktı. Komiser Sir Calthorpe'u alnındaki teri siler, anlattıkları tehlikenin ardından Tanrı'ya şükrederken hayal edebiliyordum. Ama gerçekleşmemiş hayallerimin verdiği acı, bunun gururumu okşamasına engel oluyordu. Ayrım sonu, sayfa 215. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Good times. GOODTIMES. Anthony. ANTHONY. Elvis. ELVIS. Chuck Berry. CHUCKBERRY. Sir Calthrop. SIR CALTHORPE.